Ayrım 24.
37. Bölüm. Annemle bir konuşma. Sabır, ihtiyat, sanat. Uzun yıllar akşamları annem salonda tek başına oturup babamı bekledi. Babam bridge kulübüne, daha sonra da başka yerlere gider. Gecenin iyice geç vakti, çoğu zaman annem onu beklemekten sıkılıp uyuduktan sonra eve gelirdi. Annemle ben karşılıklı akşam yemeğini yedikten, "Çok meşgulüm, gelemeyeceğim, siz yiyin" diye telefon etmiş olurdu babam. Annem masaya serdiği krem rengi bir örtünün üzerinde iskambil kağıtlarıyla fal bakardı. 52'şerlik iki deste oyun kağıdını teker teker açıp hem rakam ve değer hem de bir kırmızı bir siyah olarak sıralamaya çalıştığı oyunun mantığında aslında falda olduğu gibi kendi geleceğini bilmekten ya da oyun kağıtlarının yolladığı işaretleri okuyup hayatının alacağı şekle uygun bir hikaye uydurma zevkinden çok oyuncunun sabrını deneyen bir yan vardı. Bu yüzden pasyans, yani sabır denilen oyunun ortasında bazen ben odamdan salona gelip falının çıkıp çıkmadığını sorduğumda annem her seferinde aynı cevabı verirdi. "Fal diye bakmıyorum canım, vakit geçirmek için açıyorum. Saat kaç olmuş? Bir kere daha açayım uyuyacağım." Bunu söylerken Türkiye'de ilk günlerini yaşayan siyah beyaz televizyondaki eski bir filme ya da eski Ramazanlar hakkındaki bir tartışmaya, devlet görüşünü yayan tek bir kanal vardı zaten, uzaktan oturduğu yerden şöyle bir bakış atar, "Ben seyretmiyorum, kapa istiyorsan" derdi. Ama bu sefer ekranda beliren çocukluğumun siyah beyaz sokaklarına ya da bir futbol maçına bir süreliğine ben bakardım. Televizyondaki görüntülerle oyalanmaktan çok akıl karışıklığı, öfkeler ve kararsızlıklarla kapısını kapayarak içinde tek başına oturduğum odamdan biraz dışarı çıkmak ve o günlerde akşamları annemle hep yaptığımız gibi biraz konuşmak, biraz da tartışmak için yapardım bunu. Tartışmaların bazıları çok kırıcı kavgalara da dönüşürdü. Daha sonra bu kavgalardan pişman olur, odama dönüp kapıyı kapayıp sabaha kadar kitap okurdum. Bazen de annemle kavga ettikten sonra soğuk İstanbul gecesine çıkar, Taksim civarında, Beyoğlu'nda elimdeki sigarayı tüttüre tüttüre tek başıma amaçsızca yürür, kötü, karanlık arka sokaklarda iyice üşüyene kadar gezinir, bütün şehir ve annem uyuduktan sonra eve dönerdim. Ondan sonraki 20 yıl yapacağım şeyi, geceleri sabaha karşı 4'te uyuyup öğleyin 12'de uyanmayı yavaş yavaş alışkanlık ediniyordum. O günlerde annemle konuşmalarımızın ve tartışmalarımızın söz açıkça oraya gelsin ya da gelmesin tek bir konusu vardı. 1972 kışında Mimarlık Fakültesi'nin ikinci yılının ortasında birden derslere gitmemeye başlamıştım. Kaydımın silinmemesi, okuldan atılmamam için gerekli birkaç derse gitmek dışında Taşkışla'daki Mimarlık Fakültesi'ne hiç uğramıyordum artık. Bazen cesaretsizlikle İleride mimarlık yapmasam da bir üniversite diplomam olur diye düşünüyor, bu düşünce arkadaşlarım ve babam tarafından da sık sık tekrarlanıyor ve bütün bunlar beni de etkilediği için durumum en azından annemin gözünde belirsiz hale geliyordu. Oysa ben artık mimar olamayacağımı derinden bir şekilde biliyordum. Daha kötüsü, resim yapma zevkimin içimde daha acı verici bir boşluk bırakarak öldüğünü de görüyordum. İkinci bir dünyaya kaçma dürtümü, sabahlara kadar kitaplar, romanlar okuyarak, geceleri Taksim Beyoğlu sokaklarında, Beşiktaş'ta yürüyerek de geçiştiremeyeceğimi bildiğim için kararsızlığım zaman zaman bir telaşa dönüşüyor, o zaman birdenbire masamdan kalkıyor, durumumu anneme kabul ettirmeye çalışıyordum. Bunu neden yaptığım ve dahası ona kabul ettirmeye çalıştığım şeyin ne olduğunu da tam bilmediğim için konuşmalarımız bir çeşit kör dövüşüne dönüşüyordu. "Gençliğimde ben de senin gibiydim" derdi mesela annem. Daha sonra düşüneceğim gibi belki de beni sinirlendirmek için. Senin gibi hayattan kaçardım. Teyzelerin üniversitede entelektüeller arasında ya da balolarda, partilerde eğlenirken ben senin gibi evde kalır, dedenin eski illüstrasyon dergilerini aptal aptal saatlerce bakardım. Bir an sigarasından bir nefes çeker, söylediklerinin bende bıraktığı izi yüzümde görmek isterdim. Utangaçtım, hayattan korkardım. O bunları söylerken kafam senin gibi ifadesine takılır, bir öfke içimde hızla büyürken kendimi tutmaya çalışır, annemin bunları benim iyiliğim için ya da öyle sandığı bir şey için söylediğini kendime tekrarlardım. Ama annemin sözlerinin arkasına o da katıldığı için kalbimi kıran, belki de bu yüzden tartışıp savaşmak istediğim daha derin bir görüş vardı. Bakışlarımı televizyondan çekip boğazda bir aşağı bir yukarı ağır ağır giden şehir hatları gemilerinin projektör ışıklarına çevirir, beni öfkelendiren bu konuyu düşünürdüm. Annemin açıkça söylemediği bu görüşü İstanbul'un tembel burjuvaları ve onlar gibi düşünen köşe yazarları kötümserlik ve küstahlık anlarında şu sözlerle sık sık dile getirirlerdi. Burada zaten iyi bir şey hiç olmaz. Bütün şehrin iradesini kıran hüzün ile ilişkiliydi bu karamsarlık. Ama hüznün arkasında bir kayıp ve yoksulluk olduğuna göre hali vakti yerinde İstanbul zenginleri niye bu görüşü bu kadar çok tekrarlıyorlardı? Zenginlikleri rastlantıya bağlı olduğu için belki. Bu rastlantıyı gizlemek için taklit etmek istedikleri Batı medeniyetinin parlak ürünlerine benzeyen şeyler yaratamadıkları ve bütün bu başarısızlığı yaratıcısı ve parçası oldukları karamsar ve hüzünlü bir kültüre yıkmak için belki de. Bu yıkıcı ve ihtiyatlı orta sınıf dilinden bütün hayatı boyunca pek çok şey alan annemin kötümserliğinde gene de haklı olduğu bir yan vardı. Evlenmelerinden ve ağabeyimle benim doğmamızdan hemen sonra babam onun kalbini acımasızlıkla kırmaya başlamıştı. Onunla evlenirken aklının ucundan hiç geçirmediği babamın yokluklarının ve ailenin yoksullaşmasının annemi hayat karşısında sürekli bir savunma konumuna getirmiş olduğunu hep hissettim. Çocukluk yıllarımızda annem, ağabeyim, ben çarşı pazarda, Beyoğlu'nda birlikte yürürken, sinemalara, parklara giderken annemin üzerindeki erkek bakışlarını fark ettiğinde yüzünde beliren ifadede aileyi ve kendini dışa karşı koruyan bir ihtiyat ve dikkati sezerdim hemen. Ya da ağabeyimle ben sokaklarda tartışmaya, itişmeye başladığımızda annemde bir öfke ve bezginlik kadar bir koruma dürtüsünü de görürdüm. Annemin sık sık hissettiğim bu ihtiyat dürtüsü, "Normal olun, sıradan olun, herkes gibi olun" derdi bize. "Dikkati çekmeyin hiç." Alçak gönüllü olmayı, azla yetinmeyi öne çıkaran ve bütün kültüre damgasını vurmuş tasavvuf terbiyesinden, geleneksel ahlaktan da çok şeyler taşıyan bu görüş, insanın kafasını bir şeylere takıp okulu bırakmasını, derslere gitmemesini anlayabilecek gibi değildi hiç. Kendimi önemsememeli, ahlaki ve düşünsel takıntılarımı fazla ciddiye almamalı, tutkulu olacaksam, çalışkan, dürüst ve iyi olmak, herkese benzemek için tutku duymalıydım. Resim, sanat, yaratıcılık filan gibi şeyleri fazla ciddiye almak, Avrupalıların hak ettiği bir şey der gibiydi hep annem. 20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da yaşayan bizler, eski zenginliğini kaybetmiş, yoksul düşmüş, gücünü yitirmiş, iradesi ve isteği zayıflamış bir kültürün insanlarıydık. Burada zaten iyi hiçbir şey olmayacağını baştan aklımdan hiç çıkarmamalı, sonra üzülmemeliydim. Başka zamanlar aynı konuyu derinleştirmek için annem benim adımı Osmanlı padişahlarının adları içinden kendisinin seçip bana verdiğini, çünkü padişahlar içerisinde en çok Sultan Orhan'ı sevdiğini söylerdi. Bunun nedeni Sultan Orhan'ın asla büyük işler peşinde koşmaması, göze çarpmaması, sıradan hayatında hiçbir aşırılık olmaması ve tarih kitaplarının II. Osmanlı padişahından saygıyla ama üzerine fazla durmadan söz etmeleriydi. Annem gülümseyerek anlattığı bu seçiminin anlam ve önemini benim de kavramamı isterdi hep. Bu yüzden babamın dönüşünü beklediği o akşamlarda odamdan çıkıp annemle tartışmaya her başlayışımda İstanbul'un bana sunduğu kırık dökük, hüzünlü ve alçak gönüllü hayat kadar annemin benim için öngördüğü sıradan hayat hikayesine direndiğini de bilirdim. Bazen kendi kendime niye gidip onunla tartışıyorum diye sorardım ve bu soruya bir türlü doyurucu ve hakiki bir cevap bulamayınca ruhumda anlamı bana da açık olmayan daha karmaşık süreçlerin gizlendiğini hissetmiş olurdum. Eskiden de okuldan kaçardın dedi annem kağıtlarını hızlı hızlı açarken. Hastayım, karnım ağrıyor, ateşim var filan derdin. Cihangir'deyken bir ara buna alışkanlık edinmiştin. Gene hastayım, okula gitmeyeceğim dediğin bir sabah, yeter artık diye bağırdım sana. Hasta olsan da olmasan da şimdi derhal evden çıkıp okula gideceksin. Seni evde istemiyorum. Belki de beni sinirlendirdiğini çok iyi bildiği için ikide bir anlattığı hikayenin bu noktasında annem her zaman yaptığı gibi önce bir güldü, sonra bir süre sustu, sigarasından bir nefes çekti ve benim yüzüme bile bakmadan ama her zamanki memnun havasıyla ekleyiverdi. Ondan sonra bir sabah bile hastayım, okula gitmeyeceğim demedin. Şimdi söylüyorum o zaman dedim birden hırsla. Bir daha mimarlık fakültesine gitmeyeceğim. Peki ne yapacaksın? Benim gibi hep evde mi oturacaksın? Annemle bir kavga edip evin kapısını vurup gecenin karanlığında Beyoğlu'nun arka sokaklarında yarı sarhoş, yarı deli gibi herkesten ve her şeyden nefret ettiğime inanarak ve sigara içerek tek başıma uzun uzun yürümek isteği içimde yavaş yavaş büyüyordu. O yıllarda bazen saatler süren bu yürüyüşlerim sırasında bacaklarımın beni götürdüğü yerlere yürürken şehrin vitrinlerine, lokantalarına, yarı aydınlık kahvelerine, köprülerine, sinema önlerine, ilanlarına, harflerine, pisliğine, çamuruna, kaldırımlardaki karanlık su birikintilerinin üzerine düşen yağmur tanelerine, neon lambalarına, arabaların ışıklarına ve çeteler halinde çöp tenekelerini deviren köpeklere bakar, en ücra mahallenin en dar ve hüzünlü sokağındayken içimden de koşa koşa eve dönmek ve şehrin bu görüntüleri, bu karanlık ruhu, bu karma karışık, esrarlı ve yorgun halini anlatan bir şeyler yazmak gelirdi. Tıpkı bir zamanlar mutluluk, neşe ve hırstan oluşan bir duygunun ruhumda kıpırdamaya başlamasıyla birlikte karşı koyulmaz bir resim yapma isteğinin içimde yükselmesi gibi bir şeydi bu. Ama tam ne yapacağımı da bilmiyordum. Asansör mü geliyor diye sordu annem. İkimiz de dikkatle dinledik ama asansör motorunun iniltiye benzer sesini duyamadık. Babam gelmiyordu. Annem bana şaşırtıcı gelen yepyeni bir sabırla falına yoğunlaşınca bir süre onu seyrettim. Ellerinde, kollarında, çocukluğumda, günlük hayat içerisinde onda hep gördüğüm, beni ona bağlayan, ondan şefkat gelmezse bana aşırı acı çektiren bir şeyler vardı. Ama bu jestlerin ve hareketlerin tam ne olduğunu çıkaramıyordum artık. Ona aşırı bir sevgi ya da aşırı bir kızgınlık duymak arasında kala kaldığımı hissettim. 4 ay önce uzun süren iz sürmelerden sonra annem, babamın Mecidiyeköy'de bir yerde gizli sevgilisiyle buluştuğu apartmanı bulmuş, anahtarı beceriklilikle kapıcıdan almış ve boş daireye girince daha sonra bana soğukkanlılıkla anlatacağı görüntüyle karşılaşmıştı. Babamın evde giydiği pijamanın aynısı o evdeki yatağın yastığının üzerinde de duruyordu ve başucundaki komodinin üzerine de tıpkı bizim evdekinde olduğu gibi babamın o sırada okumakta olduğu bridge kitapları üst üste dizilmiş bir kule yapılmıştı. Annem gördüklerinden uzun bir süre kimseye söz etmemiş, aylar sonra gene böyle sabırla pasyans açıp sigara içip göz ucuyla da televizyona baktığı gecelerin birinde ben odamdan çıkmış onunla konuşurken birden bana her şeyi anlatmıştı. İşitmekten hiç hoşlanmadığımı anladığı için annemin kısa kestiği bu hikayeyi her hatırlayışımda babamın her gün gidip bir süre yaşadığı o ikinci evin varlığı içimde tüylerimi ürperten bir metafizik duygu uyandırmaya başlamıştı. Sanki babam benim yapamadığım şeyi yapmış da şehirdeki benzerini, ikizini bulmuş ve her gün bir süre gizli sevgilisiyle değil de ikiziyle buluşuyormuş gibi gelirdi bazen bana ve bu yanılsama hayatımda ve ruhumda bir eksiklik olduğunu bana hissettirirdi. En sonunda bir üniversiteyi bitirmen gerek dedi annem oyun kartlarını açarken. Resimle geçinemeyeceğine göre hayatta çalışacaksın. Biz de eskisi gibi zengin değiliz artık. Bu doğru değil dedim. Çünkü hayatta hiçbir şey yapmasam bile annemin, babamın mülklerinin bana yeteceğini aklımın bir köşesiyle çoktan hesaplamıştım. Yani resimle geçinebileceğini mi sanıyorsun? Annemin sigarasını sinirli sinirli külleye bastırması, sesindeki hafif alaycı, hafif küçümseyici hava ve benim için çok önemli bir konuyu konuşurken ilgisiz bir şekilde kağıtlarla oynaması, akşamları yaptığımız o ana-oğul kavgalarından birine doğru başarıyla ve tam hızla ilerlediğimizi hissettiriyordu. "Burası Paris değil İstanbul," dedi annem, neredeyse mutlulukla. "Dünyanın en iyi ressamı da olsan kimse iplemez seni. Yapayalnız kalırsın. Önünde güzel bir hayat varken her şeyi bırakıp ressam olmak istemeni de kimse anlamaz. Sanata, resme kıymet veren zengin bir toplumda olsak hadi neyse. Ama Avrupa'da bile Van Gogh ile Gauguin'in biraz çatlak olduğunu zaten herkes bilir." Babamın 1950'lerde yutar gibi okuduğu egzistansiyalist edebiyatın efsaneleri annemin de kulağına çalınmıştı elbette. Bu tür bilgilerin doğruluğunu sınamak için annemin sık sık başvurduğu, cildi yıpranmış, sayfaları sararmış ansiklopedik sözlüğe bir gönderme yaparak alaycı olmaya çalıştım. "Senin Petit Larousse bütün sanatçıların deli olduğunu mu yazıyor?" "Bilmiyorum oğlum. İnsan çok yetenekli, çok çalışkan bir sanatçıysa, talihi de varsa Avrupa'da herhalde meşhur olabilir. Türkiye'de ise kesin deli olursun. Sakın yanlış anlayıp alınma. Bütün bunları sen ileride üzülme diye söylüyorum." Cinlerimi başıma çıkartan şey, her biri içime işleyen bütün bu sözleri pasyans açarken ve fazla üzerlerinde durmadan söyleyivermesiydi. "Alınacağım söz neymiş?" dedim, belki de daha yakıcı bir sözle yaralanma isteğiyle. "Kimsenin senin ruhsal sıkıntılar içinde olduğunu düşünmesini istemem," dedi annem. "Bu yüzden okuluna gitmediğini arkadaşlarıma söylemiyorum. Onlar için senin gibi birinin ressam olacağım diye üniversiteyi bırakması anlaşılacak bir şey değildir. Kaçırdığını düşünürler, dedikodu ederler." "Her şeyi söyleyebilirsin onlara," dedim. "Onlar gibi budala olmamak için zaten her şeyi bırakmak istiyorum." "Hayır, öyle yapmayacaksın," dedi annem. "Çocukken de en sonunda eline çantanı alır, tıpış tıpış okuluna giderdin." "Mimar olmak istemediğimi anladım artık." "İki yıl daha oku. Bir üniversite diploması edin oğlum. Sonra istersen mimar olursun, istersen ressam." "Hayır." "Biliyor musun Nur Cihan mimarlığı bırakman hakkında ne diyor?" dedi annem. Çok iyi hissettiğim bir can yakma isteğiyle. "Babanla kavgalarımız seni sarstığı için bu kadar öfkeli olduğunu, babanın çapkınlıkları yüzünden de okula gitmediğini söylüyor Nur Cihan." "Senin o kuş beyni sosyete arkadaşlarının benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil," dedim öfkeden çıldırır gibi. Her seferinde olduğu gibi şaşırtıcı olan şey annemin beni kızdıracak bir laf etmekten hoşlandığını bilmeme rağmen avlanarak kendi girdiğim oyunun sonunda tuzağa düşüp hakiki bir öfkenin içinde kendimi kaybetmemdi. "Çok gururlusun oğlum," dedi annem, "ama hoşuma gidiyor bu halin. Çünkü hayatta önemli olan şey sanat manat değil, aslında gurur. Pek çok insan gururlu ve mağrur oldukları için Avrupa'da sanatçı oluyor. Çünkü orada sanatçıya muslukçu, zanaatkar gibi değil, çok özel biriymiş gibi davranıyorlar. Ama sen burada hem ressam olup hem de aynı gurura sahip olabilecek misin? Resimlerini bu işlerden hiç anlamayan bu insanlara kabul ettirebilmek, satabilmek için devlette zenginlere, daha da kötüsü cahil gazetecilere yaltaklanmak zorunda kalacaksın. Yapabilecek misin bunları?" Öfkemin, hiddetimin içinde beni kendimin dışına atan baş döndürücü bir hayatiyet hissettim. Derinliği bana bile hala şaşırtıcı gelen bir hırs duyuyor, evden çıkıp sokaklarda koşmak istiyordum. Aynı anda annemle birkaç dakika daha tuhaf bir yok etme, isyan etme, acı verme ve acı çekme azmiyle ağız kavgasına tutuşacağımı, daha sonra en şiddetli sözleri ettikten sonra kapıyı vurup kirli, karanlık gecenin içine çıkıp arka sokaklara koşacağımı biliyordum. Bacaklarım beni kırık dökük kaldırımlı, sönük ya da solgun lambalı, parke taşı kaplı, dar ve hüzünlü sokaklara götürecek, oralarda bu kederli, pis ve yoksul yerlere ait olmanın sapık mutluluğuyla ve bir gün büyük bir şey yapma azmi ve hayalleriyle uzun uzun yürüyecek ve gözlerimin önünden oyun oynar gibi geçen resimlere, kurgulara, hayallere, sefil ama hırslı olma mutluluğuyla bakacaktım. Flaubert de bütün hayatı boyunca annesiyle bir evde oturmuş diye devam etti annem kağıtlarını dikkatli açarken. Beni daha da öfkelendiren yarı şefkatli, yarı küçümseyici bir havayla. "Ama senin bütün hayatını benimle aynı evde pinekleyerek geçirmeni istemem. Orası Fransa. Büyük sanatçı deyince akan sular durur. Burada ise okulunu bırakıp bütün hayatını annesinin karşısında geçiren ressam sonunda ya tımarhanelik olur ya meyhanelik. Yalnızca bir ressam olmaya çalışırsan mutsuz olursun, biliyorsun bunu. Bir mesleğin sana güven verecek, para kazandıracak bir işin olursa inan bana resim yapmaktan da daha çok zevk alacaksın." Mutsuzluk, öfke ve keder anlarında niye gece yarısı şehir sokaklarında yürüyeceğimi hayal etmekten hoşlanıyordum. Niye İstanbul'un turistlerin sevdiği, kartpostallara basılan o günlük güneşlik manzaralarını değil de yarı karanlık arka sokaklarını, akşamüstlerini, soğuk kış gecelerini, solgun sokak lambalarının ışığı altında hayal meyal seçilen yarı gölge insanlarını ve artık herkesin unutmakta olduğu parke taşlı manzaralarını ve tenhalığını seviyordum. Mimar olmazsan, başka bir iş kurup para kazanmazsan, zenginlerin, güçlülerin eline bakarak yaşayan o zavallı Türk sanatçıları gibi kompleksli, huzursuz biri olursun. Anlıyor musun oğlum? Sen de biliyorsun ki hiç kimse bu ülkede yaptığı resimlerle geçinemez. Sürünürsün, küçümsenirsin, aşağılanırsın ve bütün hayatın kompleksler, huzursuzluklar ve alınganlıklarla geçer. Yakışır mı bunlar senin gibi akıllı, güzel, içi hayat dolu birine? Beşiktaş'a inince dolmuşa binmek yerine Dolmabahçe Sarayı'nın duvarı boyunca stadyuma kadar yürürüm diye kuruyordum içimden. En azından 20 metre yüksekliğindeki taşları yosun tutmuş, kararmış, kalın ve eski saray duvarı boyunca çınar ağaçlarının arkasında geceleri yürümekten hoşlanıyordum. Öfke anlarında alnımda atışları şiddetlenen damar gibi içimde büyüyen enerjiyi Dolmabahçe'de hissedersem 12 dakikada yokuş yukarı Taksim'e çıkarım, dedim kendi kendime. Çocukken en kötü günümüzde bile her zaman gülümseyen, neşeli, sevimli, iyimser, ne şeker bir çocuktun. seni her gören gülümserdi. Yalnız sevimli olduğun için değil, kötülük, kötümserlik nedir bilmeyen, canı hiç sıkılmayan, en fena zamanda kendi kendine hayaller kurup mutlulukla oynamayı bilen, iyimser bir çocuk olduğun içindi. Böyle birinin zenginlerin eline bakan, mutsuz, dertli bir sanatçı olmasına annen olmasaydım bile razı olamazdım. Bu yüzden bu dediklerime hiç alınmamanı, beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Taksim'e çıkarken Galata'nın ışıklar içindeki yarı karanlık manzarasına bir bakış atacak, sonra Beyoğlu'na çıkacak, İstiklal Caddesi'nin girişindeki kitap tezgahlarında 3-5 dakika oyalanacak, sonra açık televizyonun ve içerideki kalabalığın gürültüsüyle inleyen birhanelerin birinde vodkalı bir bira içerken içerideki herkes gibi sigara tüttürecek, etrafta ünlü bir şair, yazar, sanatçı var mı diye bakınacak, bütün bu bıyıklı erkek kalabalığının içinde meraklı ve tek başına ve çocuk yüzlü bir genç olmamın dikkatleri çektiğini hissedince kapıdan çıkıp gecenin içine karışacaktım. Ana caddede biraz yürüdükten sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarında, Çukurcuma'da, Galata'da, Cihangir'de, ıslak kaldırımlarda yansıyan sokak lambalarının ve televizyonların ışıklarını seyrederek arada bir durup bir eskici dükkanının, sıradan bir bakkalın vitrin olarak kullandığı buzdolabının ya da çocukluğumdan kalma bir reklam mankenini hala sergileyen bir eczanenin vitrinine bakarken aslında ne kadar da mutlu olduğumu fark edecektim. Şimdi evde annemi dinlerken içimde hissettiğim baş döndürücü güzel ve saf öfke, bir saat sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarında, yoksa Üsküdar'ın ya da Fatih'in arka sokaklarına mı gitseydim? Üşüyerek yürürken bütün geleceğimi ışıl ışıl parlatan bir hırsa dönüşecekti. O zaman biradan ve uzun uzun yürümekten hafifçe sersemlemiş kafamda şehrin kirli, karanlık ve hüzünlü sokaklarının çok sevdiğim eski bir film gibi titreştiğini hissetmek beni öylesine mutlu edecekti ki bu harika anları saptamak, saklamak tıpkı çok sevdiğim bir meyveyi ya da küçük bilyeyi ağzıma alıp saatlerce orada saklamak gibi bir duyguydu bu. Boş sokaklardan eve dönüp masama oturup kağıt kalemle bir şeyler yazıp çizmek isteyecektim. Şu duvardaki resmi babanla evlendiğimizde Nerminler hediye ettiler bize. Onlar evlenince biz de onlara hediye almak için babanla ünlü ressamın evine gittik. Türkiye'nin en ünlü ressamının resim almak için kapısını birileri en sonunda çaldı diye ne kadar sevindiğini, bu sevincini gizlemek için ne pozlar yaptığını ve biz elimizde resim çıkarken yerlere kadar eğilip nasıl temennalarla selamlar verdiğini görseydin, bu ülkede ressamdı, sanatçıydı, hiç olmak istemezdin oğlum. Bu yüzden bu insanlardan oğlumun ressam olmak için okuldan kaçtığını saklıyorum. Boş kafalı dediğin o insanlar bir gün satın alsınlar diye resim yapabilmek için senin bütün hayatını, geleceğini karartıp okulu bıraktığını öğrenirlerse babanı ve beni küçümseme zevki için bahşiş verir gibi bir iki resim satın alırlar senden. Belki acırlar, biraz para da verirler ama asla bir sanatçıya kızlarını vermezler. Resmini yaptığın o şeker kızın babası, kızının sana aşık olduğunu öğrenir öğrenmez onu niye apar topar hemen İsviçre'ye yolladı sanıyorsun? Bu fakir ülkede bu iradesiz, zayıf ve cahil insanlar arasında ezilmeden hak ettiğin gibi yaşayabilmen için kendi işin, zenginliğin olmalı ki başını dik tutabilesin. Mimarlığı sakın bırakma oğlum, yazık olur sana. İkide bir sözünü ettiğin o Le Corbusier'e bak, ressam olmak istemiş ama mimarlık da okumuş. Beyoğlu'nun sokakları, karanlık köşeleri, kaçma isteği ve suçluluk duygularıyla kafamın içinde neon lambaları gibi yanıp sönüyordu. Bazı öfke ve aşırı duyarlılık anlarında hissettiğim gibi şehrin bütün o sevdiğim yarı karanlık, yarı çekici, kirli ve kötücül sokakları içindeki kaçılacak ikinci dünyanın yerini çoktan almışlardı. Annemle o akşam aramızda bir kavga çıkmayacağını, az sonra kapıyı açıp beni teselli edecek sokaklara kaçacağımı ve uzun uzun yürüdükten sonra gece yarısı eve dönüp bu sokakların havasından ve kimyasından bir şeyler çıkarmak için masama oturacağımı biliyordum. Ressam olmayacağım dedim. Yazar olacağım ben. 2002-2003 Kitabın sonu.